Ayrım 42, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 342. Krikor Aaton, 1838 ticari anlaşmasıyla Avrupa aç kurtlar gibi Osmanlı pazarına saldırdı. Fakat sorun vardı. Osmanlı'nın 1. eğitilmiş, deneyimli teknik eleman ve fabrika idarecisi yoktu. 2. doğru düzgün muhasebe düzeni hazır değildi. Bu nedenle hemen Fransa'ya 200 öğrenci gönderildi. Bunlar Paris'te yüksek ticaret okullarında L'École de Haute Commerce eğitim aldı. Türkiye'ye döndüklerinde ilk işleri 1807 tarihli Napolyon'un Code de Commerce'in bir bölümünü tercüme edip Kanunname-i Ticaret adı ile 1850'de ilk ticaret kanununu yazmak oldu. Dipnot: bu süreçte Fransızdan kopyalayarak 9 kitap yazıldı. Bu kitap sayısı 100 yılın sonuna kadar 20'yi geçti. Pazar için gerekli bürokratlar sadece Avrupa'ya gönderilip yetiştirilemezdi. Bu nedenle programı Fransız okullarından alınan Hamidiye Ticaret Mektebi kuruldu. Hamidiye adına okul kurulsun diye 2000 altın veren 2. Abdülhamit'ten aldı. Abbasi döneminde başlayan ve Osmanlı Devlet muhasebesinde kullanılan merdiven muhasebe yöntemi yerine kârı hesaplamaya elverişli çift yanlı kayıt yöntemine geçildi. Bu kayıt yöntemi okulların ders programlarına kondu. Osmanlı ticari mali piyasası sömürgeci batının istediği gibi düzenlendi. Tanzimat ile ardı ardına okullar açılmasının sebebi de buydu. Yıl 1846. Osmanlı tarım eğitiminin gerekliliğini pamuk üretimi özelinde gündemine aldı. İstanbul'da bir basma fabrikası inşa edildi. Ülkede pamuk tarımı yapılmakla beraber çağdaş zirai metotlar bilinmemekteydi. Yedikule'de açılmış olan bez dokuma fabrikasına gerekli kaliteli ipliğin ham maddesini sağlamak, pamuğu yetiştirmek ve pamuk ziraatını geliştirmek gerekiyordu. Bu amaçla pamuk üretiminin en modern yapıldığı ülkelerden ABD'ye müracaat edildi. Islah edilmiş tohumlar ile beraber ziraatçı Dr. Davis getirildi. Yanına tercüman olarak Fransa Grignon Ziraat Okulu'ndan mezun olan ilk Osmanlılardan Krikor Aaton verildi. Dipnot: Journal de Constantinople gazetesinde tarım yazıları yazan ve Türkiye'de zirai iktisat adında kaleme aldığı kitabı çıkaran 3. Napolyon tarafından Legion d'Honneur nişanı verilen Krikor Aaton, 1868'de atanan ilk Hristiyan nafia nazırı oldu. Ancak göreve başlayamadan hayatını kaybetti. Tarih 24 Ocak 1847. Mektep İstanbul Küçükçekmece Gölü civarında Yeşilköy'deki Baruthane-i Amire yakınında bulunan Vidin valisi Hüseyin Paşa'ya ait olan Aya Papa veya Aya Mama çiftliğinde Ziraat Talimhanesi adıyla açıldı. Nafia nezaretine bağlanmış olan okul aynı zamanda ülkemizde fiilen öğretime başlayan ilk mesleki ve teknik öğretim kurumu olma özelliğini taşır. Okulun 20'si askeri tıbbiyeden nakledilmiş, 30'u da dışarıdan alınmış, toplam 50 öğrencisi vardı. Bu okul her ne kadar pamuk ziraatını geliştirmek amacıyla açılmışsa da Osmanlılar ziraatı bugünkünden farklı olarak daha geniş algıladıklarından okuldaki eğitimi tarım, hayvancılık, bağcılık, yol ve köprü yapımı, bitki ve hayvan hastalıkları gibi alanları da içine alacak şekilde düşündü. Ders programları da bu amaca yönelik olarak çeşitli konuları ihtiva etmekteydi. Derslerden bazıları ilmi hesap, coğrafya, usul-i hendese, hikmet, yol ve köprücülük, teşrih-i hayvanat, fenni baytari, ilmi nebatat, terkibi arazi, ilmi ziraat, hayvancılık, bahçıvanlık, şeker istihsali, ipek böcekçiliği, merinos koyunu yetiştirilmesiydi. Fakat 4 yıl sonra 1851 kışında olumsuz iklim koşulları nedeniyle önce mektepte bulunan öğrenciler başka yere nakledildi. Ardından bunca masrafa rağmen modern zirai eğitimde öngörülen amacın hasıl olamayacağı düşüncesiyle okul kapatıldı. Okulun kapatılmasında Ermeni hocaların yeterince çalışmadığı, mektebin sadece bunlara geçim kapısı olarak açıldığı dedikodusunun da katkısı vardı. Oysa tarım 18. yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa devletlerinde eğitim sayesinde hızlı bir gelişim gösteriyordu. Köy okullarında verilen genel eğitime zirai bilgiler de dahil edilerek çocuklar ziraata teşvik edilmekteydi. Soru cevap şeklinde hazırlanmış resimli kitaplar sayesinde teorik olarak ağaç ve tohum ekimi, hayvan yetiştirilmesi gibi konular erkek çocuklara, ipek böceği yetiştirmek gibi bilgiler de kız çocuklara öğretilmekteydi. Ayrıca tatil vakitlerinde hocaları eşliğinde mekteplere tahsis edilmiş arazilerde çocukların oyun içerisinde pratik yapmalarına gayret sarf edilmekteydi. Bu sayede ziraat erbabı olarak yetişmeleri sağlanmış olurdu. Osmanlı ise okul kapatıyordu. Bu sebeple Osmanlı topraklarının ancak dörtte biri büyüklüğündeki Fransa'nın tarımsal gelirleri Memaliki Mahrusa'ya nispetle 5 misli fazlaydı. Fransa'nın zirai alandaki başarısının sırrı ise neredeyse her bölgesinde bir ziraat mektebi olması ve ziraate yeterli yatırım yapmasında yatmaktaydı. Okul kapatan Osmanlı'da tarımsal gelişme şöyle dursun, ülkede onca çayır ve mera mevcut iken İstanbul'un ihtiyacı olan yağlar bile Rusya'dan ithal edildi. Unutmayayım, okul işi ne oldu? Sultan Abdülaziz 1869 yılında memlekette ziraatın gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını işaret etti. Bunun üzerine konu Şura-i Devlet'in gündemine alındı. Sonra konuştular, tartıştılar, raporlar hazırladılar, araya savaşlar girdi. 33 yıl sonra, bir bölümü Sultan II. Beyazıt Vakfı'na ve bir bölümü Mısırlı Hurşit Paşa'nın eşi Rukiye Hanım'a ait 5984 dönümlük Halkalı'daki arazi 2000 altına satın alındı. Böylece 16 Ağustos 1883'te Ziraat Mektebi'nin tekrar açılmasına karar verildi. Dipnot, bu konuda en büyük gayreti gösterenlerin başında 1825 Amasya doğumlu Amasyan Hagop Efendi vardı. Fransa'da Grignon Ziraat Mektebi'nden 1852'de mezun oldu. Versailles'deki Institut Agronomique'de yüksek öğrenime devam etti. 1854 yılında Amasya'ya dönerek babasının çiftliğinde çalışmaya başladı. Parmentier adlı patates cinsinin ve Amerikan mısırı ve pamuğunun ekilmesinde öncü oldu. 1865'te Paris'te tanışmış olduğu Sadrazam Ali Paşa'nın teklifini değerlendirerek devlet hizmetine girdi. 3 yıl kadar Erzurum'da Nafia Müdürlüğü görevini yürüttü. Ardından Bursa'da Hümayun İpek Tezgahları Müdürlüğü'ne getirildi. 1869-1871 yılları arasında Selanik Ticaret Mahkemesi reisi olarak görev yaptı. 1871 yılında ziraat ile ilgili reformlar kapsamında Ziraat Meclisi azalığına atandı. Ve Osmanlı'da yeniden bir ziraat mektebi tesis etmek adına önemli çalışmalara imza attı. 1877 yılında hazırlamış olduğu layihasını Fransa'daki zirai politikaları referans almakla beraber ülkenin idari ve sosyo-kültürel yapısına uygun bir kalıba soktu. Öngördüğü mektebin yapısına uygun arazi seçimi konusunda titiz araştırmalar yaptı. 1890'da emekliye ayrıldı. İkinci Abdülhamit'e ait Musul'daki petrol kuyularının işletilmesi için ilk başvuruda bulunan kişiydi. 1895'te Marsilya'da öldü. Şu ayrıntıyı vermezsem konu eksik kalacak. Çoban ihracı yasak. Osmanlı 1854 yılında Kırım Savaşı'ndan hemen sonra ilk dış borcu İngiltere'den aldı. 2,5 milyon altın lira alındı ve 3,3 milyon altın lira borç altına girildi. Bu borca karşılık Mısır vilayeti vergi gelirleri teminat gösterildi. İlk borçlanmayı ertesi yıl yeni dış borçlar izledi. 1854-1877 yıllarını kapsayan dönemde toplam 344,3 milyon Osmanlı altın lirası borçlanıldı. Ve fakat ele geçen para sadece 228,1 milyon altın lira oldu. Çünkü 116 milyon altın lira faiz yükü altına girildi. Her alınan borç için bir bölge veya vilayetin geliri karşılık gösterildi. ve Osmanlı borçlarının idaresi ve düzenli ödenmesi için alacaklı devletlerin katılımıyla 1881'de Düyun-u Umumiye Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Devlet ekonomisi resmen batılı devletlerin, şirketlerin ve bankaların vesayetine terk edildi. Osmanlı dış borçların ana para ve faiz taksitlerinin ödenmesi için bazı vergi gelirlerini bu idareye bıraktı. Düyun-u Umumiye'nin Osmanlı Mali Teşkilatı içindeki yeri zamanla genişledi ve 1. Dünya Savaşı'na kadar 2. bir Maliye Bakanlığı haline gelerek topladığı gelirler devletin bütçe gelirlerinin %30'unu aştı. Dipnot: Osmanlı dış borçları Lozan Barış Anlaşması görüşmelerinde en çetin tartışma konularından biri oldu. Bu borçlar 1928 yılında yapılan anlaşmayla mirasçı ülkeler arasında dağıtıldı ve en büyük pay 84.6 milyon lira Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarında kaldı. Genç Cumhuriyet Osmanlı borçlarından payına düşeni 1954 yılına kadar taksit taksit ödedi. Osmanlı ekonomisi kapitülasyonlar ve dış borçlar gibi uzun tarihsel süreçler sonunda Avrupa ülkelerinin denetimi altına girdi. Kapitülasyonlar gümrüklerde koruma önlemleri alınmasını engellerken dış borçlar da ekonominin tam bir batışa yönelmesine sebep oldu. Bu süreçte Osmanlı ne yaptı biliyor musunuz? Çoban ihracını yasakladı, sakız çiğnemeyi yasakladı, kadınların kaymakçı dükkanlarına girmesini yasakladı. Reşat Ekrem Koçu'nun Garip Vakalar kitabından öğreniyoruz ki israfı önlemek için yemek çeşidi yasağı koydu. 5 türlü yemeğin yapılması yasaklandı. Okulu Düyun-u Umumiye dayattı. Osmanlı'da tarımın modernleşmesi ve üretimi arttırma çabalarında Düyun-u Umumiye idaresinin ve sömürgeci Avrupa'nın baskısını gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin gelirleri arasında ipek ve koza vergisi büyük yekün tutmaktaydı. Bu sebeple ipek böcekçiliğine özel önem verdiler ve üretimin verimli yapılabilmesi için okullar açılmasını dayattılar. Bunlardan ilki ve en önemlisi Bursa'da kurulan Harir Darüt Talimi idi. Bu okulu takiben yine Düyun-u Umumiye İdaresi'nin teşebbüsleriyle Antakya, Amasya, Beyrut ve Elazığ'da da ipekçilik okulları açıldı. Ziraat ve Baytar Mektebi olarak kurulan okul inşaatının yapımına 1884 yılında başlandı. Okul binasının bir kısmı 1891 yılında tamamlanarak baytar kısmı eğitim öğretime başladı. Ziraat kısmı 1892 yılında tamamlandı. O süreçte çiftçilere kredi vermek amacıyla 15 Ağustos 1888'de menafi sandıklarının yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kuruldu. Halkalı Ziraat Mektebi'nde ilk öğrenciler mülkiye baytarı talebeleri oldu. 1889 yılında alınan ilk 25 öğrenci derslere Ahırkapı'da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye Mektebi'nde bu okulun talebeleriyle birlikte devam etti. Bunlardan 19'u 1891'de inşaatı henüz tamamlanmamış olan Halkalı'daki okula nakledildi. Bu öğrencilerden biri Mehmet Akif Ersoy idi. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi Ali'sinin resmi açılışı 13 Ekim 1892'de yapıldı. Açılış töreninde bir yıl önce sınıflarını birincilikle geçen Mehmet Akif ve Atun Efendi'ye hediyeler verildi. Okulun ilk müdürü Mehmet Ali Bey idi. Dipnot: Mehmet Ali Bey Türkiye'de sivil veterinerlik öğretiminin ve teşkilatının kurucusu ve geliştiricisidir. 1853 yılında İstanbul'da doğdu. 1874 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin veteriner sınıfını bitirdi ve aynı yıl hoca muavini olarak bu okulda göreve başladı. 1883 yılında Üsküdar'da açılan Şemsi Paşa Hayvan Hastanesi müdürlüğüne getirildi. 1884 yılında Nafia Nezaretine bağlı olarak kurulan Umur-u Baytariye müfettişliğine atandı. Bu görevleri sırasında sürekli olarak sivil veterinerlere duyulan ihtiyacı dile getirdi. Çabaları sonucunda 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulmasını sağladı. 1897 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bağlantısı iddiasıyla Yemen'e sürgün edildi. 1908 Temmuz devriminden sonra İstanbul'a geri dönerek Mülkiye Baytar Mektebi Müdürlüğü'ne başlamıştır. 1909 yılında da veteriner teşkilatını düzenlemek ve geliştirmek üzere Umur-ı Bahtariye Müdürlüğü'ne getirildi. 1911 yılında emekliye ayrıldı, 1923 yılında vefat etti. İsimsiz kahramanlardan biri olarak tarihimizde yerini aldı. Okul 1893'te Orman Mektebi ile birleştirildi. Yer darlığı nedeniyle 1894-1895 öğretim yılında Baytar Bölümü Ziraat Mektebi'nden ayrıldı. Baytar Mektebi Cindi Meydanı'nda kiralanan binaya nakledildi. Ziraat Mektebi 3 yıllıktı ve parasız yatılıydı. 16-26 yaş arası kabul edilen öğrenciler özellikle köylü çocuklarından seçilecekti. Hedef belliydi. 1894'te Osmanlı'nın 3.049.729 km² arazisinin 1.047.050 km² tarımsal faaliyet için kullanılıyordu. En ikili araziler sırasıyla Bağdat, Yemen, Konya, Bursa, Basra, Musul'du. Okulda verilen dersler amacı gösteriyordu. Teorik bölüm Türkçe dil bilgisi, arazi ve ziraatle ilgili kanunlar, hesap tekniği ve ondalık hesap, arazi ölçümü ve arazi düzeltme yöntemi, muhtasar ilmi hikmeti tabiye yani kısa fizik ilimi, astronomi, kimya, ziraat, uygulama bölümü bahçıvanlık ve bağcılık. Şunu eklemeliyim. Anadolu'da farklı isimlerle ziraat okulları açıldı. Uygulamalı ziraatın yaygınlaştırılması çabasıyla İstanbul dışındaki vilayetlerde açılan bu okullar genel olarak ziraat ameliyat mektepleri adıyla açıldı. Örneğin 1891'de Hüdavendigâr Bursa Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi kuruldu. Edirne'de, Selanik'te benzerleri kuruldu. Keza Ankara'da özellikle tiftik keçileri neslinin bakım ve islahı, hayvancılığın kalkındırılması için 1898'de hizmete giren Çoban Mektebi. İlk kimyasal ürünler geldi. Kimyasal ilaçlar Osmanlı topraklarına okul üzerinden girmeye başladı. Yıl 1899 idi. Bu kapsamda okullardaki uygulama çiftliğinin bir bölümünde süper fosfat gübresi kullanılarak arpa yetiştirildi. Ziraat Heyeti Fenniyesi süper fosfat kullanılarak yetiştirilen arpadan çıkan ürün miktarı ve kullanılan gübrenin masrafı ile gübre kullanılmadan yetiştirilen arpadan çıkan mahsulün miktarlarının kendilerine rapor edilmesini istedi. Okul çiftliğinde yetiştirilmek üzere Avrupa'dan bitki tohumu da getirildi. İlk 1904'te Avrupa'dan safran tohumu getirildi. Ancak bunlardan elde edilen tohum miktarının az olması nedeniyle 1905 yılında 500 kilo safran tohumunun satın alınmasına ihtiyaç duyuldu. 1907 yılında İstanbul ve Rumeli civarında bulunan bağlarda filoksera asma biti hastalığı baş gösterdi ve birçok bağ zarar gördü. Dipnot: filoksera hastalığı İstanbul bağlarında daha önce de görülmüştü. 1885 yılında Kadıköy ve Kızıl Toprak bağlarına musallat olan bu hastalığın yok edilmesi için Miralay Charles Bonkowski başkanlığında toplanan komisyon Avrupa'dan ilaç getirilmesi yerine daha ucuz bir yöntem olarak bağların katranlanmasını önermişti. Ülkede yayılmaya başlayan ve bağlara büyük zarar verdiği görülen filoksera hastalığının önüne geçmek amacıyla İstanbul Göztepe'de Amerikan Asma Fidanlığı Numune Bağı ve Aşı Ameliyat Mektebi adı ile yabancı bir uzmanın idaresi altında bir okul kuruldu. Ziraat Mektebi'nde de bağcılara bağlarını yenilemeleri için Amerikan asma çubukları temin etmek maksadıyla okul çiftliğinde Amerikan Asma Fidanlığı ve Numune Bağı kuruldu. Kurulan bu bağda hem bağcılara gönderilmek üzere Amerikan asma fidanı çubukları yetiştirildi, hem de bu asmaların aşılanması, budanması ve bakımı hakkında halka bilgi verildi. Kurulan bağ için Avrupa'dan 395 kuruşluk Amerikan köklü asma fidanı getirtildi. Aynı yıl Avrupa'dan meyve fidanı satın alındı. Hayvan ıslahına önem verilerek İsviçre'den Merinos koyun, koç ve boğa getirildi. Ayrıca sığır ıslahında Kırım, Halep, Rumeli cinsi boğalar ve İngiltere'den boğa ve inek getirildi. Bunları damızlık erkeklerle döllemek suretiyle yerli ırkların ıslahına çalışıldı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 348.